Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pari Luis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidovisa, Doginan, Niho, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Hoş geldiniz. Hadi yayını paylaşın aşağıdan. 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşunu kullanacak Periskop izleyicileri. Ben aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Hatta şu dakika itibariyle yaptım ve yolladım bile. Herkes burada olsun. Hazırsa insanlar hep beraber oturup konuşalım. Dün akşam Sağlık Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine bir genelge yollandı. Bilmiyorum içinizde haberdar olan oldu mu, duydunuz mu yoksa sabah kalkınca ilk kez mi farkındasınız ya da bu yayın başlığıyla mı duyuyorsunuz, onun üzerine mi araştırdınız bilmiyorum ama genelgenin başlığı sağlık çalışanlarına, ben bugün sadece doktorları öne çıkarttım başlıkta. Yani sağlık çalışanlarına aynı vurucu etkiyi göstermiyordu. Nasılsa yayının içinde konuşacağız diye doktorları özellikle öne çıkarttım ama sağlık çalışanlarına çok özel haller ve istisnalar dışında şöyle söyleyeyim, ölmek yasaklandı. Aslında başlıktaki ben doktorlar ölmek yasaklansın değil. Doğrusu dün yasaklandı zaten. Çünkü 81 il valiliğine yollanan genelgeyle birlikte salgın süreci içindeki başarısızlığını itiraf edemeyen Sağlık Bakanlığı işi tamamen sağlık çalışanlarına yüklemeye karar verdiğini gösterdi. Çünkü hepimiz şu dakika itibariyle çok iyi biliyoruz ki salgın için hani hep söylenen şey, saçma sapan bir benzetme ama bir tanesi var zaten. İşte Türkiye'nin Wuhan'ı oldu denilen, önce Ankara'ydı, şimdi İstanbul'a kaydı ama vaka sayılarının, ölüm sayılarının artık hızla arttığı söylenen bu düzlem içinde İstanbul'un durumu Sağlık Bakanı'nın kampı oraya kurmasıyla, mitili oraya atmasıyla sonuçlanmıştı. Orada yaptığı basın toplantısında da, yani basın toplantısı denemez ona, soru alınmıyor çünkü yani bir şey anlatıyor insanlar ve basıyor gidiyor. O toplantının içinde anlatmıştı İstanbul'da durumun ne kadar ağır olduğunu. Üzerine böyle bir şeyin yayınlanması kuşkusuz kimse için şaşırtıcı olmadı. Çünkü daha öncesinde de hatırlayacaksınız ve bu yayın boyunca ben size hatırlatacağım. Yani bu yeni değil, 27 Mart tarihi itibariyle zaten yaz ortasına kadar devam eden bir istifa emeklilik yasağı getirilmişti. O dönemde kaldırılmasından itibaren insanların Ağustos'a kadar sağlık çalışanlarının artık yorgunluktan ve bezginlikten emekliliğe, istifaya ne kadar yönlendiği başka haberlere konu olmuştu. Hatta o insanların Sağlık Bakanlığı sisteminin dışına çıktıktan sonra mesela özel hastanelerin içinde çalışmalarına engel getirildiği yönünde de haberler olmuştu. Hatırlayacaksınız. Bu ikincisi. Deniyor ki her ne sebeple olursa olsun COVID-19 salgını sürecinde istifa talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecektir. Mezkur zikredilen, anılan talep, yani istifa talebi doğru düzgün istifa etse de kabul edilmeyecek. Bakın, iş yasasına göre istifa tek taraflı bir müessesedir. Yani siz istifa ettikten sonra birinin onu kabul etmeme şansı yoktur. Çünkü onun devamında yapabilecek bin tane şey vardır. Mesela normal ticaret kanununa göre çalışan, mesela basın içinde çalışan insanlar için. 3 gün üst üste işe gitmezseniz mazeretsiz şekilde zaten şirket size atma hakkını tutar elinde. Ama 10 gün boyunca eğer siz işe gitmezseniz zaten istifa etmiş sayılırsınız, müstafi sayılırsınız. Bu sadece insanları ilkokul çocuğu mantığıyla korkutmak düzlemi üzerinden gidiyor. Bugün bunu konuşalım istedim ben. Bunu yapacağına sağlık çalışanlarının ilk günden beri söylediği şeyi niye yapmıyorsun sözünün karşılığını arayacağız bugün. Nedir o? COVID-19 bütün dünyada, bütün büyük ülkelerde aslında meslek hastalığı statüsüne alındı. Çünkü bu insanlar şu dakika itibariyle de salgının ilk başladığı gün itibariyle, bizde duyurulduğu Mart'ın 10'u itibariyle de takır takır ölüyorlar zaten. Ve bir tane talepleri var. COVID-19 salgını meslek hastalığı statüsüne alınsın. Ne olacak böyle olduğu zaman? Ya bu insanların en azından meslekleriyle ilgili yaşadıkları sıkıntılar daha çok gündeme gelecek. Ve bu insanların ölümlerinin ardından en azından bir kazanımları olabilecek. Sadece bunu istiyor bu insanlar. Ve sen didişerek, ilk gününden beri didişerek, bu insanları yok sayarak, bugün de zorlayarak tepelerine oturmaya çalışıyorsun. Sadece onlar değil ki. Bakın, sağlık çalışanları adı altında biz pek çok meslek grubunu aslında dışarıda bırakıyoruz. Bugün yayının başta vurucu olsun diye dedim ya, doktoru öne çıkardım diye. İnsanlar sadece doktorları düşünüyor. Hemşiresi, hasta bakıcısı, idari personeli, bir hastanenin içinde her türlü iş yapan temizlik görevlileri, orada çalışanlar, yöneticiler, eczacılar, eczanelerde çalışanlar. Bu insanların tamamı, ambulans şoförleri, paramedikler, orada o işi yapan herkes, herkes bu riskin altında. Ve ilk günden beri insanlara şunu anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki, bakın bu hastalık çok ciddi, çok tehlikeli, ölümcül. Bütün dünyada şu kadar insan öldü, biz de resmi rakamlarla artık 10 bin sayısına yaklaşıyoruz. Ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki en az 3 katı hesabından 30 bin civarında insan kaybettik biz. Buna rağmen şiddetin ve sorunun büyüklüğünü gösteriyorsun. Ama buna karşı alacağın tedbir yerine tedbir almak değil, insanların üzerine basmayı tercih ediyorsun. Ya böyle devlet yönetilir mi kardeşim? Korkuyla insanlardan saygı beklemenin nasıl bir yöntemi olabilir? Şimdi senin burada yapmaya çalıştığın hikaye şu. Yani demin benim anlattığım hikayeyi, sen 10 gün işe gitmezsen zaten istifa etmiş sayılacağın hikayesini, ticaret kanunu içinde bu ülkenin sağlık bakanı, sağlık bakanlığı müsteşarı, sağlık bakanlığının hukuk müşavirliği bilmiyor olabilir mi? Hayır. Ya burada yapılmaya çalışılan o değil ki. Hadi size soru. Ne yapılacak peki? Diyelim ki 10 gün işe gitmedi insanlar ve müstafi sayıldı, ayrıldı, istifa etti. Ne yapılacak? Hepiniz çok iyi biliyoruz. Biliyorsunuz, hepimiz çok iyi biliyoruz ki vatan haini denilecek bu insanlara. Salgının ortasında bizi yalnız bıraktı gitti. Ama bak, burada bunu sorgulamak zorundayız. Salgının ortasındaki yerde sağlık çalışanları için ne yaptın? Hastanelerdeki moral hizmetleri adı altında din görevlilerine parayı bastın. Bu insanlar hala bekliyorlar. Niye? Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu insanlar senin oy potansiyelin içinde değil. O yüzden hoşlanmıyorsun. Yani bugün çok açık konuşalım ya. İnsanlar Türkiye'de karnından konuştuğu için bu hale geldik biz zaten. Sağlık çalışanlarının büyük bölümü, hekimler mesela, iktidarın kontrolünde değil. Avukatlar aynı şekilde iktidarın kontrolünde değil. Bakın, onlarla ilgili yapılan her düzenlemeye, sadece bu değil, iktidar açısından sağlık çalışanları değil, mesela avukatlara da bakın. Kontrolü altında olmayan gruplara bir şey vermiyor. Onun yerine onları tedip etmeye, eski dille yani edepli hale getirmeye, yani terbiye etmeye çalışıyor. Burada yapılan da tam anlamıyla budur. Çünkü insanlara diyorsun ki, bakın, merkez taşra teşkilatında görevli, merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personelin her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevden çekilme talebi kabul edilmeyecek. Yaş haddinden emekli olacaklarla malulen emekli olacakların ayrılışları yapılarak kapsam dışındakilere yönelik emeklilik işlemi yapılamayacak. Emekli de olamıyorsun. Niye? E sen değil misin şimdi? İnsanlara maske, mesafe, hijyen olmuş, olacak, oldu, yapıyoruz, yapmış, olacağız falan diye saçma sapan, Türkçe'ye benzer tuhaf bir dille emirler, talimatlar yağdıran. E sokaktaki insan dinlemiyor. O zaman soru şu değil mi? Bu insanlar ölmeye mecbur mu? Sokaktaki insana sözünü geçiremeyen, Malatya'da gidip il kongresi yapan, orada takır takır otobüsten çay fırlatan insanlara burada Covid'in yayılmasını engellemiyor. Ama burada bu insanlardan bu sorumluluk bekleniyor. Ya bunu yapamazsınız. Bakın, bugünkü iktidarın en büyük sorunu şu. Tipik bir din eğitimi kisvesi altında. Ciddi söylüyorum, bu başka türlü anlatılamaz. Tam bir hani Kur'an kursunun içinde nasıl eğitim verilirse onu yapmaya çalışıyorlar insanlara. Bilemedin mi? Kafana sopa, eline cetvel. Ya böyle bir şeye ihtiyaç yok ki. Kardeşim, bu insanlar ne yaptıklarını bilmiyorlar mı? Bilmiyor mu bu insanlar? Aptal mı bunlar? 8 aydır uykusuz bir şekilde canını dişine takıp ölerek, ya çoluğundan, çocuğundan, anasından, babasından, sevgilisinden, arkadaşından ayrı kalarak aptal mı bu insanlar? Niye yapıyorlar? Ortada bugünkü Sağlık Bakanı'nın bir hekim olarak aslında kendisinin de ettiği bir yemin var. Hipokrat yemini. Ve o yemin aslında bu hikayeyi anlatıyor. Buna ihtiyaç olmadığını anlatıyor. Sen hekimlere, hemşirelere, bütün sağlık çalışanlarına gerekli, onların gözverilerinin en azından bir kısmını karşılayacak bir imkan silsilesi sağlayacak olursan, bu insanların böyle bir derdi yok zaten. Hiç kimsenin böyle bir derdi yok. Ama sen yapıyorsun. Sen yapıyorsun bunu. İnsanları gerip, bir dakika arkadaşı atalım rahatlasın o. İnsanları gerip toplumu öyle bir noktaya getiriyorsun ki o saatten sonra herkes senden korksun istiyorsun. Ya Ucunda ölüm olan bir süreçte hiç kimsenin hiç kimseden korkmayacağını artık anlaması gerekiyor bugünün iktidarının. Burada bu insanlar ölürken dönüp acaba iktidar benim için ne düşünüyor diyebilecek haldeler mi? Soru şu. Eğer burada bu genelgeye uygun çalışmazsa, uygun davranmazsa bu insanlar ne yapacaksın? Yayının başında verdiğim cevabı tekrar ediyorum. Bakın aynı şey yapılacak. Denilecek ki bunların hepsi vatan haini. Salgın sürecinde insanları yalnız bırakıp gittiler ve toplumun önüne atılacak bu insanlar. İyi de bu insanlar zaten hastanelerde dayak yiyor. Zaten bıçaklandı, öldürüldü, şah damarı kesildi, tornavida soktular bu insanlara, sopayla kafasına vurdular, bilgisayar ekranını kafasında kırdı. Senin neyinden korkacak ya? Toplumu bu hale getirmek gerçek anlamda bir şaşkınlık, gerçek anlamda bir saçmalık ve insanlardan bu korkunun etrafında bir şey bekleniyor ya. Kork, benden kork, benim sana getirdiğim istifa yasağını ciddiye al ve hiçbir şey yapma. Otur oturduğun yerde 19 saat günde çalış, 5 saat artık uyur musun, insanlarla yüz yüze mi bakarsın, yemek mi yersin bilemem onu. Ama günün 19 saatin benim. 19 saatin içinde ölmeyeceksin. Nasıl? Bu kadar değil. Bakın deniyor ki, eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atamayla karşılıklı yer değiştirme, becaiş denilen uygulama ve engelli durumundan yapılacak atamalar ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Yani kimse kımıldamayacak yerinden deniyor. İyi de biz bu hastanelerin tamamının koşullarının çok iyi olduğunu, sağlık personelimizin yeterli olduğunu, hatta Adana'da örneğini gördüğümüz gibi bir fuar alanının salgın hastanesine dönüştürülmesine hiç gerek bulunmadığını falan duymamış mıydık? Ne oldu şimdi? Vaka sayısı arttı. Güzel. Vaka sayısı mı arttı, hasta sayısı mı arttı? Dikkatinizi çekti mi? Sağlık Bakanı konuşması sırasında İstanbul'da yaptığı o basınla görüşülmeyen basın toplantısında vaka kelimesini kullandı defalarca. Oysa daha bundan 10 gün önce vaka mı hasta mı ayrımının içinde ölenleri inkar ediyordu kendisi. Burada hepimiz çok iyi biliyoruz ki vaka sayısı korkunç düzeyde arttı. Ama bir sorunla mücadele edebilmenin asıl yöntemi önce sorunun varlığını kabul etmektir. Ya böyle bir yalanın etrafında konuşulurken burada ne anlatılacak? Sadece sağlık çalışanları halkın önüne itiliyor şu anda. Onlar günah keçisi ilan edilip topluma yaşanan başarısızlığın gerekçesi olarak gösteriliyor. Bir zemin hazırlanıyor. Şu anda yapılmaya çalışılan bu ve kendisi de bir sağlık çalışanı olan, bir hekim olan Sağlık Bakanı'nın bu yaptığı en basit, en saf ifadesiyle ayıptır. Her şeyin ötesinde ayıptır. Hani bugünün iktidarı her türlü referansını dine yaslıyor ya, eğer öyle bakacak olursanız günahtır ya. Başka kamu kurumlarına geçişi durduruluyor. Bakın, yıllık izinler, evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat gibi yasal mazeretler hariç. Zaten bunların yasada tanımları var hepsinin kaçar gün olacağı. Onun için yani yasal mazeretler hariç diyor da bununla ilgili ila nihaya böyle bir izin durumu yok zaten. Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durduruldu. Yıllık iznini kullanmakta olan personel ise izinlerini kullanmaya devam edecek. Yani şu anda izin ayrıldıysan tamam devam ediyor. Yani diyor ki şu andaki statüde gidebiliyorsak tamam sen dışarıdasın. O zaman bu insanlar niye ayrılamıyor? Çok ciddi bir sorun var. Etrafınızda sizin de vardır. Benim de etrafımda var ve bu insanların çocukları çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Hem kadının hem erkeğin, eşlerin ikisinin de sağlık çalışanı olduğu durumlarda, özellikle tek çocuklu ortamlar, bu çok ciddi bir sorun. Emin olun bu toplumda bir yara olarak kalacak bakın. Şu anda konuşulmuyor bunlar ama biz bunları yaşayacağız. Bu işler geçecek, gidecek, hepsi bitecek. Sonrasında bu insanlar kalacak bu toplumun içinde. Deniyor ki, çalışan eşlerin her ikisinin de Sağlık Bakanlığı çalışanı olması halinde kamu sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla okul öncesi ve ilk öğretimde çocuğu bulunan çalışanların yıllık izin talepleri kadın çalışana öncelik verilmek kaydıyla kurum amirlerince değerlendirilerek hizmeti aksatmayacak şekilde planlanacak. Yani amirinin insafına kaldın. Nasıl olacak peki? Bu insanlar günün 19 saati ölüm riskiyle karşı karşıya bu salgınla mücadele ediyorlar. Doğru mu? Eve geldiği sırada zaten varsa çoluğu çocuğu, anası babası, sevgilisi neyse Ona bir sarılmaktan, elini tutmaktan falan aciz. Yapamaz. Risk var çünkü. Büyük risk var. Ve sen şimdi bu insanlara diyorsun ki çocuğunuz için seçimde bulunun. Biriniz. Sadece biriniz yapacaksınız bunu. Kadın öncelikli olmak kaydıyla. O da kesin değil. Amirin izin verecek. Amirinin şefkatine kaldın tamamen. Ha, kamu kurumlarında bu işlerin nasıl yürüdüğünü eminim siz de benim kadar biliyorsunuz. Amirin çok özür dilerim ama sığırın tekiyse ne yapacaksın? Sana kıl olduysa ne yapacaksın? Ya böyle devlet yönetilmez kardeşim. Korkuyla devlet yönetilmez. Bu doğru değil. Siz dünyanın herhangi bir ülkesinde Covid sırasında insanların kendilerine sağlanan olanaklar ortadayken bu işi bırakıp kaçtığını gördünüz mü? Bu bir orman yangınının içinde tamam kardeşim ben yoruldum artık elimi kaldırmıyorum su sıkmayacağım demeye benziyor. Zaten bu insanların böyle bir talebi yok ki hiçbirinin yok. Hayatları kaydı 8,5 aydır. Hayatları kaydı. Ama kimse ağzını açmıyor bir şey söylemiyor. Bu yılın yazın ortasında bir haber saklamışım. Zaman zaman duruyor yani böyle haberi niye sakladım doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Ama bilgisayarımı bir kenarına bırakmışım. Orada İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin içinde doktorlarla bir röportaj yapılmış. Euronews kanalı yapmış bunu. İnternet üzerinde de yayınlamışlar. Diyor ki, burada sağlık çalışanları, bugün uygulanan sistem hastayla doktoru karşı karşıya getiriyor. Hayır diyebilecek var mı bunun içinde? Herhangi biriniz buna hayır öyle bir şey olmaz diyebilir misiniz? Bakın deniyor ki burada insanların şu istifanın yasaklandığı ilk tarihle birlikte hani öncesinde var ya 27 Mart tarihinde istifa aynı buna benzer bir genelge yayınlanıyor ve yaz ortasında kaldırılıyor o genelge. Temmuz ayının başı ilk haftası falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. İkinci kez getirilirken biz bu röportajın yapıldığı günlerden çok uzakta değiliz ki. O günden bugüne en basitinden azıcık bir değişiklik olsa, yani insanların toplumun hekime, sağlık çalışanına bakışında bir parça değişiklik olsa, insanların pandemi mücadelesinde onlara, sağlık çalışanlarına verdikleri destekte küçücük bir ilerleme olsa, bu insanları ağızlarını açmazlar. Ama bu röportajın yapıldığı günden bugüne hiçbir şey değişmiş durumda değil. Hiçbir şey, her şey aynı. Aynı şeyi yaşıyoruz biz. E kardeşim yazın ortasından beri hiçbir şey ilerlememiş ve sen hala korkutmaya çalışıyorsun insanları. Dün gece bu genelgeyi gördükten sonra ya işin aslı hani hissettiğin duygu nedir sorusunun cevabını veremem. Kızgınlık var, şaşkınlık var, büyük öfke var, gülme hissi var. Yani bir aciz içindeki bir insana bakıp yazıklanmak var. Biz hiç mi yol alamadık ya? Bu kadar zaman geçti. 10 Mart'tan sonra bu kadar zaman geçti. Hiç yol alamadık mı biz? Hala insanları korkutmaya çalışıyorsunuz. Çünkü şunun karşılığını merak ediyorlar insanlar. Tamam kardeşim, zaten herkes çalışıyor. Çalışıyor. Hiçbir şeyden vazgeçen yok. Ama sen bizi sallamıyorsun ki. Bizi sallamıyorsun. İlk gününden beri sallamıyorsun. Ne istediysek hayır diyorsun. Ve karşılığında diyorsun ki bana çalışacaksın. Bütün ülkeyi korkuyla yönetmeye alışmaktır bu. Sadece insanları alıştırmaya çalışmaktır. Ondan sonra bunu istediğiniz yere yayabilirsiniz. İnsanlara üst perdeden bağırmak, çağırmak, küfretmek hepsi bunun içindedir. Aynı bakış bu çünkü. Dünden beri Kültür Bakan Yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısının Serdar Çam'ın Fransızca ettiği küfürleri tartışıyor sosyal medya ortamı. Hem de böyle ağzı almayacak takır takır Fransızca edince anlaşılmıyor ya. Orada insanlara Fransızlar ettiği küfrün karşılığı Charlie Hebdo'da çıkan bir karikatür. Karikatür gerçekten paçozluğun dibi. İnsanlar hani burada hep konuşuyoruz ya insanların kutsallarına saygı göstermek zorundasın ama bir grup insan var. Hayır işte tabu diye bir şey yoktur her şeyle dalga geçilebilir. Geçilemez kardeşim her şeyle dalga geçemezsin. Bak orada gelip insanlığa takılırsın. Daha önce bu örneği verdim size 2 sene önce. Bir havayolu şirketi yaptığı reklamda Buda'nın yarı açık olan gözlerinin tamamen açılmasıyla birlikte Budistlerle karşı karşıya gelip özür dilemişti. Ya yapamazsın insanların kutsalları. Sen inanmak zorunda değilsin kardeşim. Ben inanmıyorum. Ama insanlara saygı duymak zorundasın. Asgari nezaketi göstermek zorundasın. Böyle bir paçozluk yapılmış ve karşılığında verilen tepki en az onun kadar paçoz bir tepki. Şaşırdınız mı? Hayır. Siz biliyor musunuz? Daha önce Serdar Çam'ın yaptığı görev Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürlüğüdür. Yani bu işi hiç bilmeyen bir insan falan değildir. Mecliste aynı görevi yapmış bir insandır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Tayyip Erdoğan için özel bir insandır. Aynı paçozlukla cevap verdiğin zaman, küfrettiğin zaman sen o insanlara zemin hazırlıyorsun. Bu ne biliyor musun? Misvak denilen bayağı aşağılık dergi var ya, onun yaptığından hiçbir farkı yok. İnsanlara ana avrat küfredip, ondan sonra tahrik edip, dikkat çekmeye çalışmak. Charlie Hebdo'nun yaptığı sadece bu. O paçozlukla bunu yapmaya çalışıyor. Ve aynı şekilde paçozlukla cevap verdiğin zaman insanların dikkati oraya dönüyor işte. Bugün yapılan gibi. Korkuyla çünkü. Ana avrat küfrettiğin zaman herkesin korktuğunu zannediyorsun. Yani çok yanılıyorsun be güzel kardeşim. Bak tekrar söyleyeyim. Yayının başında söylediğimi. Ölümü tatmış insanları böyle korkutamazsın. Meslektaşları kafası gözü kırılmış, kafasında bilgisayar monitörü kırılmış, parçalanmış, şah damarı kesilerek, tornavida sokarak öldürülmüş insanlardan bu korkuyu bekleyemezsin. Ve bu ortamı sadece gerer. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı gerçekten çok büyük bir şaşkınlık. Çok. Bunun akılla, zihinle bir alakası yok. İnsanları sadece geriyorsunuz. Sadece tahrik ediyorsunuz. Ve yaptığınızın bir sonucu olabileceğini düşünüyorsunuz ki bana kalırsa en acıklısı bu. En acıklı bölümü bu. Buradan bir sonuç almaya çalışıyorsunuz. Alamazsınız. Sadece gerersiniz insanları. Ve yayının başında konuştuğumuz gibi hükmünüz altında olmayan bütün meslek gruplarına yapıyorsunuz bunu. Türk Tabipleri Birliği size eyvallah demedi diye tepesine çıkmaya çalışıyorsunuz. Açık açık söylediniz zaten. Onlar da değişecek. Başta TTB olmak üzere. Onlar da Barolar Birliği'nin başkanının yaptığını yapmasını istiyorsunuz. Yapmayacakları çok net. Avukatlara yaptınız. Karşılığını alabildiniz mi? Ne oldu? Çoklu baro sistemini getirdiniz. Sadece gerdiniz ortalığı. Şu anda hukuk çalışanlarının tamamı İktidarınızın onlara ne yapmaya çalıştığını biliyorlar. Ve tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Şu dakika itibariyle sağlık çalışanlarını da karşınıza aldınız. Hakikaten hani hep ağlıyorsunuz ya. Bu toplum nasıl bu hale geldi? Bu toplum iktidarımızı, fikri iktidarımızı tesis edemedik. Böyle fikri iktidar falan oluşmaz. Yani sizin Macron'a ana bacı küfretmenizle, Fransız halkına ana avrat küfretmenizle, onların soylarıyla ilgili sövmenizle, annelerinin nerede çalıştığına yönelik ağır hakaretamiz ifadelerinizle falan bu iş çözülmez ya. Her şey gelip sonuçta ekonomide kilitleniyor çünkü. Ve sağlık çalışanlarının tek bir talebi var. Covid-19 meslek hastalığı statüsüne alınsın. Kendi de bir hekim olan Sağlık Bakanı buna direniyor ama insanların tepesinde bu Damokles'in kılıcını sallamaktan da vazgeçmiyor. Buradan sonuç monuç alamazsınız. Ama şunu tavsiye ediyorum. Açık yazın. En azından buradaki gibi sürünmüş ifadelerle çıkmasın insanların önüne. Deyin ki doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, hastane idari görevlileri, ambulans şoförleri, paramedikler, eczacılar, eczacı kalfaları ölmeyeceksiniz lan. Ölmeyeceksiniz. Hadi bir ölün bak ne yapıyorum. Mezarınızı vatan hainleri mezarlığının içine yapacağım. Göreceksiniz insanlar gelip cesedinize tükürecek. Belki bunu derseniz bir ihtimal bundan bir tık daha fazla korku yaratabilirsiniz. Çünkü emin olun bundan korkan kimse kalmadı artık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Bunu ilk günden beri söylüyoruz. Çünkü biz kendi ülkesine ilişkin farklı hayallere sahip olan ama başkalarından rahatsız olmayan insanlarız. Biz birlikte yaşayacağız. Demokrasi dediğimiz hikaye tam da bu. Birbirimizden korkmadan ama aynı zamanda küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden konuşabileceğimiz bir düzlem. Birlikte yaşayabileceğimiz bir düzlem. Doğru, çok zor. Gerçekten çok zor bir yaşam stili. Çünkü başkasını kabullenmeyi gerektiriyor. Ve o başkasının hayat hakkının en az kendininki kadar olduğu gerçeğinin altına imza atarak başlamak demek. Ama biz bundan rahatsızlık duymuyoruz. Birbirimizi yeniden tanımak gibi bir lüksümüz yok bizim. Yarın özel bir yayınla Cumhuriyet'in 97. yılını kutlayacağız. 97 yıllık bir cumhuriyetiz biz. Bakmayın öyle bankaların yılda iki kez hatırladığı, zeybek oynayan reklamlarla falan kutlanacak bir şey değil Cumhuriyet. Sahip olmak, bilincine vakıf olmak ve onu korumakla ancak devamı sağlanabilecek bir şey. Yarın sabah konuşacağız. Türkiye'de en zor şey, Atatürk'ün kurduğu bir ülkede en zor şey Atatürkçü olmak. Ama bunun arkasından giderken demokrasi bilincinden vazgeçmemek, Atatürk'ü de eleştirebilmek, Atatürk'ü de aşmayı hedef olarak koyabilmek kendine. Biz burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve eğer derseniz ki ya bu yayın devam etsin, benim de katkım olsun ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bakın şöyle yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın, yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Heh, en önemlisi o işte. Abone ol düğmesine dokunun. Korkmayın, 5 kuruş paranız çıkmayacak cebinizden. Sadece bir tek mail adresi yazacaksınız. Hepsi bu. Ama o mail adresini yazarak diyeceksiniz ki ben bugünün saçma sapan medya düzenine mahkum falan değilim kardeşim. Ben seçerim. Ben bu ülke için özgürce fikir ifade edilebilen, insanların birbirine küfretmediği bir yerde olmak istiyorum. Taraf tutulmayan bir yerde olmak istiyorum. Sadece o anlama gelecek. Abone olun lütfen bu kanala. Ve onun hemen yanında küçücük de bir zil işareti var. Gördünüz. O zilin manası da şu. Eğer onu da tıklayacak olursanız yayınlar başlamadan önce size haber verecek YouTube. Bir de yeni düğme var. Çok yeni değil artık ama katıl yazıyor üzerinde. İsterseniz kullanabileceğiniz bir düğme o. Anlamı şu. YouTube yayıncılara aylık küçük desteklerinizi, gerçekten küçük, mesela aylık 5 lira gibi desteklerinizi iletebileceğiniz bir sekme oluşturdu. Burada isterseniz bunu kullanabilirsiniz. İstemezseniz kullanmazsınız. Çünkü mecburi değil, bu yayınlar her zaman parasız olmaya devam edecek. İlk gününden beri olduğu gibi. Ama katıl sizin arzunuzla isterseniz kullanabileceğiniz bir düğme. Ve bütün bunların ötesinde en büyük desteklerinizden biri unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atıp katkı iletmenin başka yollarını sormak. Ben o zaman size bir maille yanıt veririm. Ama hepsini bir kenara koyun. En büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın Cumhuriyet Bayramı özel yayınımız var. Ve isterseniz orada hem hayatımızı hem cumhuriyeti hem yaşadıklarımızı, Atatürkçülüğü biraz konuşacağımız bir yayın. İsterseniz orada buluşuruz. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.